Ayrım 2. Konuklar o akşam köy sofrasına oturdular. Cumartesi akşamları köy sofrasında buluşmak töreydi. Bütün masalar ucuca yerleştirilmiş, beyaz örtülerle örtülmüştü. Üzerlerine de gelişi güzel bardaklar, şarap şişeleri ve kırmızı karanfil dolu vazolar serpiştirilmişti. 80 kadar köylü ses çıkarmadan yemeklerini yiyorlardı. Lokantacının kim oldukları hala anlaşılmayan konuklara anlattıklarına bakılırsa, yemek bittikten sonra köy sakinleri masadan kalkmazlar, kunduracının babasının çaldığı bir saz eşliğinde bir ağızdan kederli şarkılar söylerlermiş. Dorniker ile sekreteri lokantacıya karşı verdikleri umutsuz uğraştan yorgun düşmüşlerdi. Elipaz Hermanoviç kendisinden neden iki oda istediklerini, iki kentlinin burada ne aradıklarını bir türlü anlayamamıştı. Üstü kapalı gözdağı ve zorlamalardan sonra ikinci katta kendi yatak odasının yanındaki küçük odayı vermeyi kabul etti. Bunun üzerine Dorniker sekreterine bilinen nedenlerden kendisiyle aynı odayı paylaşamayacağını açıkça sezdirdi. Durum böyle olunca da sekreter lokantanın karşısında oturan kundura tamircisinin evindeki boş odayla yetinmek zorunda kaldı. Dorniker'in odası ilkel bir sadelikle döşenmişti. Kırık dökük iki dolap, yayları paslanmış demirden iki karyola ve küçük bir iskemle. Lokantacının karısı Malka, Dorniker'in valizlerini boşaltmış giysilerini dolapların birine yerleştirmişti. Bu arada Dorniker odanın daracık balkonuna çıkarak kara gözlüklerinin gerisinden bahçeyi seyretmeye koyulmuştu. Dalgın dalgın çevresine bakan Dorniker evin ikizlerinin balkona girdiklerini ve onu tepeden tırnağa incelediklerini fark etmemişti. Aralarından bir tanesi, hangisi olduğunu saptamak zor, Dorniker'in ceketinin ucunu çekerek sormuştu.
''Amca, sen kör müsün?''
''Hayır değilim.'' diye cevap vermişti Dorniker ve aralarında başlayan konuşma böylelikle sona ermişti. Masada oturanlardan hiç ses çıkmıyordu. Köy sakinleri gıdanın önemini iyi bilen işçiler gibi yeme içmeye dalmışlardı. Salonda çatal bıçak gürültüsünün dışında ses duyulmuyordu. Bir de önündeki dana etine karşı amansız bir uğraş veren Dorniker'in kulakları tırmalayan homurtuları işitiliyordu. Sekreteri gittikçe artan bir telaşla arada bir çevresini yokluyordu. Amit Dolniker'in bozuk bir yel değirmeni gürültüsüyle yemek yediği ve bu konuda yapılacak bir şey olmadığı partinin üst düzeyinde bilinen bir gerçekti. Diplomatik şölenlerde ya da balolarda bir takım önlemler almak daha kolaydı. Örneğin Dolniker yemeye başladığında ya da dişlerini karıştırdığında orkestra sekreterin bir göz işaretiyle gürültülü parçalara geçerdi. Şimdi ise Z evin elinden masadakilerin hoşgörüsüne sığınmaktan başka bir şey gelmiyordu. Aslında kimse devlet adamının gıcırtı ve homurtularına dikkat etmediği gibi varlığının farkında bile değildi. Ama Dorniker bu durumun farkındaydı.
''İşin başından hüviyetimi saklayamayacağımı biliyordum.'' diye fısıldadı sekreterinin kulağına. ''Kim olduğumu anladılar.''
''Nereden bildin Dorniker?''
''Gözlerim beni yanıltmaz dostum. Bana öyle hürmet ediyorlar ki başlarını kaldırıp bakamıyorlar bile. Bu da sevgi ve hürmetin en yüksek, hatta hastalıklı addedilebilecek seviyesidir. Emin ol bu ayin atmosferi içinde ruhum sıkılıyor. Etrafımdaki insanların kendilerini şahsımla müsavi tutmaları ve serbestlik için hareket etmelerini isterim. Bu insanlara birkaç kelime söylesem havayı yumuşatırım belki.''
"Hayır!" diye dehşet içinde haykırdı sekreter. Elleri tir tir titremeye başlamıştı. Çatalı zorlukla tutabiliyordu. "Şimdi hiçbir şey söyleme!"
"Niçin söylemeyecekmişim?" dedi Dolniker yerinden kalkarken.
Dört gündür söyle vermemişti. O dillere destan konuşma gücü ağzından taşıyor gibiydi. Konuşmalıydı, konuşacaktı. Tatlı sert bakışlarını çevresinde dolaştırarak kadehini kaldırdı.
''Kimyon köy sakinleri, baylar ve bayanlar, gençler ve yaşlılar, eskiler ve yeniler. Beni hislendiren bu samimi karşılama için en derin teşekkürlerimi arz ve ifade etmeme müsaade ediniz. Bana gösterdiğiniz hürmete kıymet biçemiyorum. Buraya istirahat etmeye, tatil yapmaya, kuvvetimi tekrardan telafi etmek için geldim. Bu sebepten merasimler tertip edip zahmete girmenize gönlüm razı değil. Bana karşı hareketlerinizi protokol kaidelerine göre ayarlamanıza lüzum yoktur. Günlük işlerinizin mesuliyetlerinden benim için
İşte ne olduysa o anda oldu. Tarak görmemiş saçları ve geniş çenesiyle tam bir köylü olan kundura tamircisi derinden gelen sesiyle bağırdı.
Susalım, yemek yiyoruz.
Dorniker'in bu sözlere tepkisi gelmekte gecikmedi. İçindeki meclis aslanı uyanmıştı birden.
Evet dostum, işte sulh sofrada ekmek, emekçilerin dünyası bu iki hakikat üzerine inşa edilmiştir.
Ne var ki bu konuşmalar masadakileri öfkelendirmeye başlamıştı.
Ne çene be, kapasana şunu ya, kim bu adam, kim çağırdı?
Sekreter ne yapacağını şaşıran patronunu kolundan tutup masadan uzaklaştırdı. Kusura bakma Dorniker ama dedi yan yana yürürlerken. İstesen de istemesen de bu köyde hüviyetin meçhul kalacak. Üçüncü bölüm. Çiftçilerle şaka olmaz. Konukları düşündüklerinden de zor günler bekliyordu. Köy sofrası olayından sonra devlet adamı ve sekreteri ile köy halkı arasında hiçbir ilişki gelişmemişti. Bu durumda Dorniker ile Zeev bolca sahip oldukları boş zamanı çifte yalnızlıkları içinde geçiriyorlardı. Bu da ilk kez geliyordu başlarına. Köyün bir ucundan öbürüne volta attıkları bir sırada Dorniker daha fazla dayanamayarak patladı.
''Dostum sen buna köy mü diyorsun? Mağaradan farksız bir yer burası. Gayya kuyusu. Burada oturanlar sivilizasyon bakımından yüzlerce yıl geride olmaları bir yana zihni faaliyetleri de iptidai bir seviyede kalmış.''
Sekreter Dolniker'in sözlerini duymuyormuş gibi ayakkabısına giren taş ve toprağı boşaltıyordu.
''Duyuyor musun söylediklerimi? Bu kadar dalgın olmanın bir sebebi olsa gerek. Neler düşünüyorsun?''
Dün gece gözümü kırpmadım Dorniker. Köpekler durmadan havladılar. Ağustos böceklerinin gece boyu cırcırları da caba. Anladığım kadarıyla buranın horozları da gece yarısı ötmeye başlıyor.
Bunlar benim çektiğim ızdırabın yanında hiç kalır dostum. Odamda fareden geçilmiyor. Ya kedi mi yavlamaları? İki tane hap yuttum da ancak uykuya daldım. Daldım ya birden bir de baktım tanımadığım biri yakama yapışmış beni sarsıyor. İddiasına bakılırsa yüksek sesle horluyormuşum. Bu hadise olmasaydı odada benden başka birinin kaldığını anlamayacaktım. Yukarıda bahsi geçen komşum köyün çobanı ve ev sahibinin akrabasıymış. Beyler, siz hayatınızda böyle bir terbiyesizliğe muhatap kaldınız mı?
Bak Dolniker, daha zaman varken sana 2 aylığına İsviçre'ye gitmeyi önermiştim. Buraya gelmeyi sen istedin.
Kim istemiş diye kükredi Dolniker, ben mi?
Evet sen.
Öyleyse ne olmuş yani? Biraz kafa dinlemeye hakkım yok mu?
Bu da kafa dinlemek mi diyorsun? Düşün bir. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez beldede dişin ağrısa ne olur ha?
Daha birkaç adım atmışlardı ki Dorniker alt çenesinin sol yanındaki dişlerde giderek artan bir sızı duydu. O anda sekreterine karşı öfkesi bir kat daha arttı. Çevresinde kendisiyle konuşulmaya layık bir insan daha olsaydı bu genç ukalaya çoktan yol verecekti. Ama odasında yapayalnız oturmayı aklına getirdikçe tüyleri diken diken oluyordu. O saloz kafalı ikizler yüzünden sinirleri keman teline dönmüştü. Dolniker'in çocuk milletine karşı sevgisi hiçbir zaman büyük olmamıştı. Karısının aileyi genişletme yeteneğinden yoksun olduğunu anladığında sorunu pek de üzülmeden rafa kaldırmıştı. Aslına bakılırsa ta içinden çocuğu büyük ülkülerine giden yolda önüne çıkacak bir engel olarak görmüştü. Ama nedense ikizler kendisine karşı her türlü ölçü ve beklentiyi aşan bir ilgi göstermişlerdi. Çocuklar gün boyu çevresinde dolaşıyor, yuvarlak koca gözlerini üstünden ayırmıyorlardı.
''Sizin adınız ne bakalım?'' diye sormuştu köye geldiklerinin ikinci gününde.
''Midet!'' diye cevap vermişti biri. ''Hidet!'' demişti öbürü.
Dolniker ne diyeceğini şaşırmıştı. Her türden ve her düşünceden gençler önünde saatlerce teklemeden konuşabilen devlet adamı çocuklara söz yöneltme yeteneğine sahip değildi.
''Birbirinize benziyorsunuz.'' demişti sonunda.
''Hidet daha çok benziyor.'' diye cevap vermişti Midet. Sonra kahkahalar atarak odadan çıkmışlardı.
Dorniker çocuklarda görülen arsızlığın büyüklerinin dünya görüşlerinden beslendiği kanısına varmıştı. İşin anlaşılması zor yanı, çocukların arsız davranışlarına karşılık köy sakinlerinin kendisine karşı ilgi göstermemeleriydi. Çiftçiler tan yeri ağarırken evden çıkmakta, güneş batarken her zamanki gibi ölçülü adımlarla evlerine dönmekteydiler.
Sokakta devlet adamına rastladıklarında gözlerini kaldırma zahmetine bile katlanmıyorlardı. Dolniker böyle anlarda boğulur gibi oluyordu. Köyde geçirdikleri ikinci gece Dolniker dev boyutlu sabah o korkunç gürültüleriyle odasına çökmeye başladığı sıralarda yanında yatan çobanla konuşmayı denedi.
Miha, seni bu saatte rahatsız ettiğim için affını istirham ederim. Kafamı meşgul eden bir sual var da. İneklerinizi kolektif olarak mı sağıyorsunuz yoksa herkes kendi ineğini kendi mi sağıyor?
Kim dedi Miha yarı uykulu haliyle. Anlam bakımından pek açık olmaması ile birlikte bu yanıt devlet adamının konu ile ilgili sorularını sürdürmesine yol açtı. Ama çobanın horultusu Dolniker'in umutlarını bir anda söndürdü.
İptidai hayvan diye fısıldadı Dolniker boğucu alacakaranlığın içinden.
Kendi kendine konuşmayı denedi ama kısa bir süre sonra vazgeçti. Dinlemesini bilmediğinin farkına varmıştı. Dolniker ve sekreteri bol çeşitli kahvaltı sofrasına kurulmuşlardı. Yiyeceklerin niteliğine diyecek yoktu. Bu konuda tek yakınmaları Malka'nın yemeklerde bol miktarda kimyon kullanmasıydı. Rahatlarını bozan bir başka şey de bölgede oldukça kıt olan suyu idareli kullanmak zorunluluğuydu. Seyrek sakallı, siyah giysili ve genç görünüşlü bir adam arada sırada mutfağın yöresinde dolaşıyor, yüzündeki ekşi ifadeyi değiştirmeden yemeklerin piştiği kazanların içine bakıyordu. Şişko Elipaz'ın Dolniker'e verdiği bilgiye göre siyahlı zayıf adam köyün celebiydi ve hayvanların dinsel kurallara göre kesilmesinden sorumluydu. Aynı zamanda aş evinin mutfağının da gene dinsel kurallara uygun olup olmadığını denetlerdi. Dipnot, Musevi dininde etliler ile sütlüler ayrı ayrı yerlerde tutulur. İsrail'de lokanta otel gibi yerlerde bu kuralın işleyişini denetleyen özel din görevlileri bulunur. Çevirinin notu.
Sen dindar mısın diye sordu Dolniker Elipaz'a.
Hayır, neden dindar olacakmışım ki?
Öyleyse bu celep senin mutfağında ne arıyor?
Böyle küçük bir köye haham yollamıyorlar da ondan.
Ya Rab, bu delikte aklımı kaçıracağım diye haykırdı Dolniker sonra sekreterine dönerek sen bundan bir şey anladın mı diye sordu.
Pek tabii diye cevap verdi Zeyev. Bu geleneği Rusinsko'dan bu yana sürdürüyorlar. Celep aynı zamanda köyün öğretmeni, çocukları o eğitiyor.
Nereden biliyorsun?
Kunduracının kızıyla sohbet ettim biraz, o söyledi.
Sohbet, sohbet ha? Dolniker yemeği bıraktı. Yüzünde için için bir kıskançlığı yansıtan acı çizgiler belirmişti.
Zev dedi. Sözcükler boğazında düğümleniyordu. Bu gülünç vaziyet daha fazla devam edemez. Bölgenin belediye meclisi üyeleriyle hemen telefon ile temas kur. Emrediyorum. Şahsım için resmi karşılama merasimi istemiyorum. Ama her şeyin bir hududu vardır.
Bay Elipaz diye çağırdı sekreter lokantacıyı. Meclis ileri gelenleriyle konuşmak istiyorum.
Ne zaman diye hayretle gözlerini kırpıştırdı Elipaz. Bizde böyle şeyler yoktur.
Neden yok?
Malka diye seslendi lokantacı karısına. Gel canım bu adamların dediklerinden gene bir şey anlayamadım.
Dolniker salona giren kadına döndü ve heycelerin üzerine basa basa konuşmaya başladı.
Hanımefendi kardeşim bu köyün problemleriyle kim meşgul olur?
Hangi problemler?
Günlük problemler ve meseleler.
Bizim böyle meselelerimiz yoktur.
Ey büyük Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Burada çeşitli işlerle meşgul olan, mesela kooperatif kamyonunun ne zaman geleceğini halka bildiren bir Allah kulu yok mu?
Bununla kul filan ilgilenmez diye cevap verdi Malka. Çiftçiler böyle haberleri berberden tıraş oldukları sırada alırlar.
Aynı akşam Dolniker berbere gitti. Aslında sakalı da iyice uzamıştı. Dükkan lokantanın bitişiğindeki yapıdaydı. Dolniker berber Zalman Hasidov'un dükkanına girdiği sırada morali en düşük düzeydeydi. Bu arada alt çenesinin sol yanındaki dişlerinin tümünün takma olduğunu hatırlamış, sızısı ağrısı kalmamıştı. Ne var ki bu da ruh durumunu değiştirmeye yetmemişti. Küçük dükkanın dar sıralarında bir düzine kadar çiftçi sessizce oturuyor, cılız celep dükkanın bir köşesinde mırıl mırıl duasını okuyordu. Devlet adamı sıranın bir köşesine ilişti. Kimse varlığını sezmemiş gibiydi. Bu sırada kundura tamircisi dükkana girdi. Dolniker adamın topal olduğunu o anda gördü. Kunduracı yerini alırken birden hatırlamış gibi berbere dönüp,
İki kutu çivi, 3 numara dedi.
Kısa boylu kel kafalı berber başını eğerek duyduğunu belli ettikten sonra kalın bir deftere bir şeyler yazdı. Kunduracı Dorniker'in yanına yerleşti. Ağzında kuş tutsan seninle konuşmayacağım diye geçirdi içinden Dorniker. O vahşi ve ilkel davranışını unutmamıştı henüz. Ama zaman ilerledikçe sessizliğe dayanma gücü de azalıyordu. Sonunda kunduracıya dönerek
"Dostum!" diye söze başladı. "Sen köyün kundura tamircisi misin?"
"Evet."
"Öyleyse müsaadenle bir sual sormak istiyorum. Çivileri neden berberden istedin?"
"Onarmalar için." Bu sözlerden sonra ortalığı gene sessizlik kapladı. Dorniker damarlarında akan kanın giderek hızlandığını duyuyordu. Birden yerinden kalkarak orada bulunanların şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözleri önünde berbere yöneldi ve durmadan kötüleşen sağlık durumunun göz önünde tutulması ricası ile kendisine öncelik tanınmasını istedi. Sıra bekleyenler ne diyeceklerini bilemeden kabul ettiler. Devlet adamı bozuk aynanın karşısına yerleşti.
"Saç mı sakal mı?" diye sordu berber.
"Sakal dostum, şöyle sinek kaydı olsun. Üstüranı iyice bile lütfen, sakalım sert cinslendir. Umumiyetle elektrikli makineyle tıraş olurum. Bu sebepten tenim usturaya alışık değildir. Ama zararı yok, zamanla buna da alışırız. Elektrik için neden müracaat etmiyorsunuz dostum?"
"Müracaat ediyoruz," diye cevap verdi berber. Sabunlu fırça Dorniker'in yüzünde dolaşmaya başlamıştı. "O halde müsaadenle bir sual sormak istiyorum. Ne zaman müracaat ettiniz?"
25 yıl kadar oluyor."
"Bakıyorlar." "Hükümeti itham etmeyin beyler," diye sesini yükseltti Dorniker. Ağzına giren köpükler umurunda değildi. "Taşra'nın inkişafı için mümkün olanı yapmaktadır. Ancak samimiyetle söylüyorum arkadaşlar, en az bunun kadar mühim başka meseleler mevcuttur. Hangi meselelerin, sanayi mi, halkın ihtiyaçları mı, diğerine takaddüm etmesi lazım geldiği hususunu burada münakaşa edecek değiliz. Benim şahsi noktayı nazarımdan ikisini de aynı anda ele almak lüzumu barizdir. Müsaadeniz arkadaşlar, 1952 yılının kışında enerji ve mahrukat hakkında tertip ettiğim rapordan misaller vereceğim."
"Bitti," dedi berber.
"İyi ya," dedi Dorniker. "Saçımı da kesin." "Evet, demin izah ettiğim ve arz ettiğim üzere..."
"Özür dilerim beyefendi, vaktim yok."
Dorniker bacaklarının titrediğini belli etmemeye çalışarak çıktıktan sonra berber dükkanı her zamanki sessizliğine gömüldü. Çiftçiler pipolarını durgun durgun tüttürmeye devam ettiler. Bir süre sonra aralarından bir tanesi merakla sordu.
"Kim bu adam?" "Aşevinin üstünde oturuyor, nedenini bilen yok."
"Bavullar filan getirmiş," dedi Celep duasını bir an keserek.
"Artist olduğunu söylüyorlar," dedi çiftçilerden biri. "Şarkı gibi konuşuyormuş."
"Adam hasta," dedi Celep. "Yanındaki gençle bakıcısı."
Bu konuda hemen herkes aynı düşüncedeydi. "Bakıcısı bizim evde kalıyor," dedi kundura tamircisi. "Kızla konuşurken söylemiş, ihtiyar siyasetçi miymiş neymiş?"
"Neden?"
"Hiç nedensiz, mesleği buymuş."
Köylüler bu noktayı iyice anlayamamışlardı. Aralarından bir tanesi,
"Siyasetçi de ne demek oluyor ki?" diye sordu.
Köyün okumuşlarından sayılan berber,
"Emir falan verir, mühendis gibi bir şey."
"Peki nereden para kazanıyor?"
"Toprağı vardır, işletiyordur."
"Öylelerini bilirim," dedi kundura tamircisi. "Topraklarını kiraya verirler, kendileri de yan gelip otururlar."
"Ne olursa, kim olursa olsun," dedi berber, "bir an önce evine gitsin. Geldi geleli rahatımız bozuldu."
"Evet," dediler orada oturanlar, "rahatımız bozuldu."
Dorniker berberden çıktıktan sonra kararlı adımlarla sokağa geçti ve doğruca kundura tamircisinin evine giderek kapıyı vurmadan içeri girdi. O sırada sekreteriyle genç kız odanın bir köşesinde üzeri örtülü bir sandığın üzerine oturmuşlar, tatlı bir söyleşiye dalmışlardı. Devlet adamının birdenbire ortaya çıkması ile iki genç birbirlerinden hemen uzaklaştılar. Sekreter alelacele gözlüklerini taktı, çocuk yüzlü saf sarı saçlı kız genç bir tanrıyı seyreder gibi hala Zeev'e bakıyordu. Dorniker öfkeli bir el hareketiyle Zeev'i yanına çağırdı.
"Zeev, berberlerin bile sağır ve dinsiz oldukları bu aşağılık yerde bir dakika daha durmak istemiyorum. Sen istersen kalabilirsin, benim için fark etmez. Ama bana katılmaya niyetliysen derhal eşyanı topla dostum. Yarın sabah burayı terk ediyoruz."
Sekreter yayvan yayvan sırıtarak,
''Benim valizlerim çoktan hazır.'' dedi. Ve kız orada değilmiş gibi Dolniker ile birlikte çıktı.
''Köyün siyasi seviyesi endişeye mahal verecek derecede düşük.'' diye anlattı devlet adamı. Köyden ayrılmaya karar vermesinin nedenini. ''Ben 40 yılını fikir hayatına ve planlama faaliyetine vermiş bir adam, bu analfabet baldırı çıplaklarla vakit geçiremem. Bu dağ başında elektrik yok, bir gazete bile yok.''
Nihayet diye derin bir nefes aldı sekreter. Yarın öğleden sonra İsviçre'de otelde yer ayırtırım.
Kabul edilmiştir ama dostum bir daha tatil sıhhat gibi laflar duymak istemiyorum.
Sekreter bu sözleri duymamazlıktan geldi. Çünkü yanlış ve yersiz söylenmiş bir sözcüğün bir çuval inciri berbat edebileceğini çok iyi biliyordu. Bir anda moralleri yükselmişti. Dolniker'in valizlerini çarçabuk doldurdular. Ufukta belirmeye başlayan özgürlük kollarına güç aşılamıştı sanki. Daha sonra Zev, Elipaz'ın odasına girip hesap istedi. Doğruyu söylemek gerekirse, lokantanın sahibi konukların gitmeye hazırlandıklarını duyunca sevincini gizleyemedi.
''Yemeklerin fiyatı 50 kuruştur, dedi. İyi yolculuklar Bay Bakıcı.
Zev 1 liralık bir banknot uzattı. Lokantacı da İngiliz mandası zamanından kalma, tedavülden çoktan kalkmış 50 kuruşluk bir banknot iade etti. Sekreter bu para ile ilgili bilgi isteyince, Elipaz eski paranın köy içinde hala geçerli olduğunu anlattı. Yeni paraya köy sakinleri kooperatif parası diyorlardı. Çünkü kamyonun şoförü anlayamadıkları bir nedenden sadece bu parayı kabul ediyordu. Sekreter bu beklenmedik olay üzerinde daha fazla durmadı. Onu asıl ilgilendiren telefonun nerede olduğuydu.
''Telefon mu?'' diye haykırdı Elipaz. Gözleri daha da şaşılamıştı. ''Telefon da ne demek?''
Sekreter sözlerle tanımlanması zor bir düş kırıklığına uğramış olmakla birlikte kurtuluşun verdiği coşkudan olacak işi daha fazla kurcalamadı ve hemen başka bir yol denedi. ''Buradan nasıl mektup yollanır?'' diye sordu boğuk bir sesle. Bunun üzerine Elipaz 20 yıldır posta bağlantısından yoksun olduklarını anlattı. Daha önce kente 6 ayda bir gidip biriken mektupları alırlarmış. Ama son yıllarda bu gereksiz işi de bırakmışlarmış.
''Niçin mektup yollamak istiyorsunuz?'' diye sordu Elipaz. ''Bayram kartı gibi bir şeyse biz kooperatif şoförüne veririz.''
''Tabii tabii'' diye fısıldadı sekreter ve yorgun adımlarla merdivenlere yöneldi. Sabaha karşı 1.30'da Dolniker yatağından kalktı, soyunmadan yatmıştı. Sessizce sokağa çıktı ve bir ağacın arkasında kendisini bekleyen sekreteriyle buluştu. İkisi de son derece gergindi. İlk kez birbirlerinin elini tutuyorlardı.
''Dolniker'' diye fısıldadı Zeev, ''sen geri dön, ben yalnız başıma hallederim.''
''Olmaz, her şeyin yolunda gittiğinden şahsen emin olmak istiyorum.''
Dolniker ve Zev böyle durumlarda yapıldığı üzere ay ışığı altında ağaçtan ağaca atlayarak köyün ucuna doğru ilerlediler. Köyün bittiği noktadaki evlere varmamışlardı ki arkalarında öfkeli havlamalar duydular. İri yarı 2 köpek peşlerine takılmıştı. Özel yaşamında köpeklere kesinlikle yer vermeyen Dolniker, Asya Ülkeleri Tarım Konferansı'na katıldığı sırada İran delegesinin köpeği tarafından ısırıldıktan sonra bu hayvandan büsbütün nefret etmişti. Devlet adamı eline geçirdiği taş ve toprak parçalarını fırlatırken en yakası açılmadık sövgüleri sıralıyordu. O kadar ki sonunda hayvanlar kuyruklarını ayakları arasına sıkıştırıp kaçtılar.
''Bir işe ben elimi atmasam.'' diye söylendi Dolniker sekreterine sitem edercesine.
Depoya vardıklarında biraz durup soluklandılar. Güvercinler hiçbir şeyden kuşkulanmamışlardı. Mışıl mışıl uykuları arasında arada sırada tüneklerinin üzerine devriliyorlardı. Dolniker cebinden çıkardığı pusulayı bir kez daha okudu.
''İmdat, kurtarın, hemen bir araba yollayın. Ölüm kalım meselesi, Amit Dolniker.''
''Gazeteci de yollamalarını yazsak?'' diye sordu o sırada merdivenleri tırmanmakta olan Zeev'e.
Ama sekreteri öfkeyle yazılsa da yazılmasa da gazetecilerin mutlaka geleceklerini söyledi. Dolnikor Kimyonköy denilen bu tuzaktan kendilerini kurtaracak olan güvercinlere sevgiyle baktı. Sekreteri bu arada kafesi açmış, titreyen elleriyle güvercinlerden birini çıkarmıştı.
Bu zamansız ziyareti şaşkınlıkla karşılayan kuş kanatlarını çırpmaya başlayınca sekreter az daha yuvarlanıyordu. Kuşu yatıştırmak için elinden geleni yaparak merdivenden indi. Önceden hazırladıkları pusulayı hayvanı daha fazla kuşkulandırmadan ayağına bağladılar.
''Haydi yolun açık olsun.'' diye fısıldadı Dorniker kuşun kulağına ve ellerini yavaşça açıp hayvanı uçurdu.
Ama uyku sersemliğinden hala kurtulamayan güvercin havada bir tur attıktan sonra içten bir gurultu ile Dorniker'in omuzuna kondu. Öfkesinden ne yapacağını bilemeyen devlet adamı
''Uç, uç kuşum uç, uçmazsan kemiklerini kırarım.'' diyerek kuşu dövmeye ve bağırmaya başladı.
Bu gürültü depo bekçisini uyandırmakta gecikmedi. Binanın gerisindeki odasından fırlayan bekçi
''Kim var orada?''
diye bağırırken bir yandan da pantolonunu ayağına geçirmeye çalışıyordu. Bekçinin ortaya çıkması güç dengesini bir anda bozmuş, Dorniker ile sekreterinin aleyhine çevirmişti. Bu arada ürken güvercin gecenin karanlığına dalarak kaybolmuş, iki hırsız ise köye doğru iki büklüm koşmaya başlamışlardı. Bekçinin bağırmaları hızlarını öylesine etkilemişti ki dikenli alanları bir nefeste geçtiler. O sırada ayın bulutların arkasına geçmesiyle dünyası kararan Dorniker bir anda kendini yağmur suyu dolu bir çukurun içinde buldu. Ona öncülük eden Zeev'in başına gelenleri ise anlatmaya gerek yok. Doğanın yıpratıcı engellerine karşı verdikleri bir çeyrek saatlik sessiz savaş sonunda kaçaklar biraz nefes almak için durdular. Yaptıkları yanlışlığı da işte o anda anladılar. Tarlaların içinden koşmak yerine ekili alan boyunca uzanan yoldan kaçabilirlerdi.
Pes doğrusu diye kükredi Dorniker sekreterine. Bu işe neden sen tek başına gitmedin anlamıyorum. Benim gibi 70'ine merdiven dayamış bir insanın böyle koşması yakışık alır mı?
Nefes nefese kalan sekreter gözlüğüne yapışan çamurları temizlerken ağzını açıp bir şey söylemedi. İki ortak birbirlerine hain hain baktıktan sonra ayrıldılar. Dorniker tahta merdivenlerden çıkıp odasına girdi ve ayakkabılarını bile çıkartamadan yatağına yıkıldı. O anda iki sıcak kol beline dolandı ve heyecanlı bir fısıltı duydu.
''Deli, kocam yanımda.''
Birden bir kibrit çakıldı ve gücü tartışılmaz bir erkek eli Dorniker'i kapıya sürükledi. Elipaz Hermanoviç devlet adamının kıçına bir tekme savurdu ve Dorniker merdivenlerden yuvarlanarak mutfağın önünde boylu boyunca yere uzandı ve oracıkta uyuyakaldı.